22. ayrım, sayfa 202. 15.00. Figen doktorla birlikte alt kata indi. Sahanlıkta durup beklediler. Önemli bir rahatsızlık yok. Kaygılanmayın dedi doktor bir daha. İlacını alsın düzelir. Bir bardak ılık süt de içebilir. Alkolü biraz fazla kaçırmış sanırım. Birkaç şişe bira içti dedi Figen. Ama gastriti var. Hiç içmemesi gerekiyor değil mi? Yaşlı doktorun düşük göz kapaklarının yarı yarıya örttüğü gözlerine baktı. Bulanık, iyicil, görmüş göçülmüş gözlerdi bunlar. Yüzünden sıradan biri olmadığı anlaşılıyordu ama epey yaşlanıp göçmüştü. Orta boylu olmasına karşın ufak tefek görünüyordu ya, sonradan kuruyup küçülmüştü. Biliyorum, üzerinde durulacak kadar ciddi bir şey değil dedi doktor. Asıl sorun ruhsal sanırım. Eşinizi tanıma, dostluk geliştirme fırsatı buldum şu bir aydır. Politikaya girmek ilkeli biri için kötü bir deneyime dönüşebilir. Evet, biraz üzüldü dedi Figen. Teşekkür ederim. Bir değişiklik olursa ararım sizi. Dış kapıyı açıp doktoru geçirdi. Dönüp villanın mutfağına girdi. Minik buzdolabından bir kutu süt alıp açtı. Dolapları yoklayarak uygun bir kap buldu. Elektrikli ocağı yakıp kabı üstüne koydu. Konuk evi olmasına karşın gerekli her şey düşünülmüştü burada. Revan döneminde bu villanın 6 ay dolu olduğunu, Revan'ın anası, kız kardeşi, uzak akrabaları ve arkadaşları tarafından işgal edildiğini ve İlhan'ın durmadan kafasını dinleyememekten, ağız tadıyla yemek yememekten, doğru dürüst konuşamamaktan yakındığını hatırladı. Bir gece Revan'a ya akrabaların ya ben diye rest çekmişti hatta. Renginur'dan çok önceydi bunlar tabii. Revan'ın umursadığı da yoktu üstelik. Kocasıyla arasındaki sorunları kalabalığa boğmak istiyordu anladığı kadarıyla. Tepeden tırnağa basit, ukala, Revan'la pek sıkı fıkı olmamıştı ama gerektiği ölçüde yakınlık göstermeye de gayret etmişti. Onun bitmek tükenmez gevezeliklerini, yakınmalarını dinlerken başını sallayıp haklısın demek zorunda kalmış, kendisine tepeden bakışını aldırmazlıkla katlanmıştı. İkisi de birbirlerini sevmediklerini biliyorlardı. Buna rağmen Revan, 2 ay kadar önce kalkıp evine gelmiş, İlhan'ın ona ne büyük haksızlıklar yaptığını anlatarak kendini acındırmaya çalışmıştı. Uzun, güneşten kurumuş yüzüyle, kısacık civciv sarısı saçları ve öfkeli kara gözleriyle hiç olmadığı kadar çirkin bulmuştu onu Figen o gün. ''Sen bana her zaman çok iyi davrandın.'' demişti Revan. ''İlhan büyük yanlışlık içinde. Birinin onu uyarması gerekiyor. Seni çok sever. Bu gibi durumlarda zorlayıcı olmamak, uygar davranmak gerekir.'' demişti Figen. ''İnan ki benim yapabileceğim hiçbir şey yok.'' ''Sen gene de bir düşün. Yıllarımız birlikte geçti. Akrabayız. Elinden gelen bir şeyler olmalı.'' Sıkılmıştı Figen. Mutfak penceresinden görünen sarmaşığın boru biçiminde mor çiçeklerine baktı. Çok severdi bu parlak morumsu maviyi. Doğanın olağanüstü yaratıcılığını çağrıştırırdı bu renk ona. Tıpkı kedigiller, soyu tükenmeye yüz tutmuş pandalar ya da o beyaz şirin kutup ayılarının televizyonda izlerken olduğu gibi dünyanın zenginliğini duyar, neşeyle, coşkuyla dolardı içi. Yaratılıştan iyimser, olumlu bir insandı. İç dengeleri sağlam kurulmuştu ama bir süredir her şey sallantıdaydı. 22 yıl sonra geriye dönüp baktığında evliliğinin başarısız olduğunu görmek, beklentilerinin karşılanmadığını fark etmek acı vericiydi. Bütün bu yıllar boyunca armağanla baş etmesini sağlayan dinginliği, hoşgörüyü bulamıyordu içinde artık. Yetersiz kaldığını hissediyordu. Evliliği bir yol ayrımına gelmişti ve nedense bunun sorumlusu kendisiymiş duygusuna kapılıyordu bazen. Armağana gerektiği kadar yakın olmayı başaramamış, onun beklediği kadın olamamış, aralarındaki uzaklığı yenecek başarıyı gösterememişti. Yeniden dışarı baktı. Bahçe ışıl ışıldı. Bir an kendini iyi hissetti. Bir gün, er geç her şeyin yoluna gireceğini, o tatlı gönül esenliğine ulaşacağını biliyordu. Bütün dikkatini cezvenin metal sapına yoğunlaştırmış beklerken, yolunu kesen tek engelin armağana duyduğu sevgi olduğunu düşündü. Gerçekte ne yetersizdi ne de ondan esirgediği bir şey olmuştu. Kocasının açıklık ve içtenlikten uzak bir adam oluşu zorlaştırmıştı ilişkilerini. En sonunda da uzun, tatsız, gereksiz bir diyete dönmüştü birliktelikleri ve bezmişti bundan Figen. Bu kadar netti durum. Ilınan sütü bardağı boşaltıp ocağı kapattı. Villanın alt katında mutfak ve salon, üstte ise 2 yatak odası ve banyo bulunuyordu. Yeniden yukarı çıktı. Armağan'ın yattığı odaya girdi ve onu uyumuş ya da kendinden geçmiş olduğunu gördü. Yüzünde aşırı ciddi bir ifade vardı. Acıya benzer hafif bir kasılma. Bu onun uyurken bile çıkarmadığı maskesiydi aslında. Yatağın yanındaki ikinci yatağa oturdu. Bardağı komodinin üstüne koydu. Kocasının yüzüne dikkatle, tarafsızlıkla baktı. Ona aşık olduğu ilk günler o maskeyi fark edememişti. Ama o zaman gençti Armağan, çekingen ve masum, özgür ve umutluydu. Zaman ve başka insanlar tarafından henüz hırpalanmamış, bozulmamıştı. Figen'le konuşurken ona bir şeyler anlatır ya da tartışmayı kızıştırmaya çalışırken çok heyecanlı, şefkatli ve etkileyiciydi. Bu maske sonradan yavaşça, anlaşılamayacak kadar yavaş yüzüne yerleşmişti. Onun ardından acının ne olduğunu anlayabilmek için çok gayret göstermişti Figen. Ama aile tarihi dışında akılcı bir açıklama bulamamıştı. Zekiydi, yetenekliydi. Figen onun zekasına her zaman saygı duymuştu. Mesleğinde başarılı, dikkatli, sorumlu, dürüst bir adamdı. Ayrıca fiziksel olarak yetersiz olduğunu düşünmesi için herhangi bir neden de yoktu. Tersine uzun boylu, biraz zayıf da olsa zarif bir adamdı hala. Kumral, hafif alnına dökülen saçları biraz kırlaşmıştı ama pek az dökülmüştü. İri mavi gözleri ise çok güzeldi. Figen'e göre sorunu yeterince sevilmemiş, uyumlu ilişkilerin yaşandığı bir aile içinde büyüyüp doğal olmayı öğrenememiş olmasıydı. Figen çok sıcak bir aile ortamında yetişmişti. Babası Sinop'un yerlilerinden köklü bir ailedendi. Tıp fakültesini bitirmeden ayrılmış, ailesinden kalan dükkanı çalıştırmaya başlamıştı. Kumaş, tuhafiye, manifatura üzerine iş yapan bu dükkan şehrin en işlek yerindeydi. Sonraki yıllarda çapı genişletilmiş, kumaş dışında hazır giyime de geçerek İstanbul'un en ünlü firmalarından getirilmiş, kentin varlıklı kesimine yönelik iyi cins, şık, modern giysiler satılan büyük bir mağazaya dönüşmüştü. Neşeli, güler yüzlü, iri yarı, sevecen bir insandı babası Hamdi Bey. Açık görüşlü, aileden cumhuriyetçi, kendine özgü zevkleri olan biriydi. Klasik Türk müziğini sever, tambur çalar, hat sanatıyla uğraşırdı. Ticareti zorunluluktan isteksizce yapıyormuş gibi görünürdü. Ama dükkanın gelişerek varlığını sürdürmesi bu konuda hiç de beceriksiz olmadığının kanıtıydı. Öğretmen olan annesinin desteği de azımsanamazdı tabii. Okuldan arta kalan zamanlarda dükkanla ilgilenir, giysileri seçer, kadın müşterilerle sürekli iyi ilişkiler kurmaya özen gösterirdi. Karakum'da denize bakan tepede geniş, iki katlı bahçeli bir ev yaptırmışlardı. Güzel, zevkle döşenmiş, halaların, amcaların, yengelerin ve kuzenlerin sık sık bir araya geldiği, yemekler yiyip eğlendikleri bir ev. Babaannesi onlarla birlikte oturduğu için ailenin önemli günlerdeki toplanma yeri olan bu evin kalabalık canlılığı Figen'e çok küçük yaşta başkalarına özenle, dikkatle yaklaşmayı, hoşgörülü olmayı, gerektiğinde onlar için sorumluluklar üstlenmeyi, sahip olduklarını bölüşmenin huzur ve mutluluğunu öğretmişti. Bayramlarda birkaç kurban birden kesilir, hayır kurumlarına, yoksullara, konu komşuya dağıtılır, kavurma kokuları odalara, koridorlara yayılırdı. Geniş bahçe meyve ağaçlarıyla, çiçeklerle doluydu. Abi Semih'le Figen'i babaanneleri büyütmüştü. Menekşe kolonyası kokan incecik bir kadındı. Gür, uzun kır saçlarını örüp tepesinde toplar, beyaz bir türbent de örterdi. Hacıydı ama oğullarının bir iki yudum sulu rakıyı, içkiyi çok seven ölmüş kocasının niyetini içtiği zamanlarda olurdu. Rahmetlinin ruhuna değsin diyerek kadeh tokuştururdu onlarla. Hala güzel, hafif tombul, beyaz etleri vardı. Figen'e bez bebekler yapar, iğne ardıyla kaş göz işlerdi yüzüne. Figen babaannesinin çocukluğunu mutlu kılan en önemli figürlerden biri olduğuna her zaman inanmıştı. Güzel, pembemsi teni, fındık kabuğu rengi gözleriyle yüzündeki o hüzünlü yumuşak ifade rahatlatırdı yanında bulanı. Ölümüne yetişememişti. Annesi babaannesinin ölüsü yıkanırken başında olduğunu, teninin memelerinin şaşılısı bir biçimde genç kalmış olduğunu söylemişti. Oturduğu yatağa uzanırken Armağan'ın bikinisiyle ilgili sataşmalarını düşündü. Figen'in duygu olarak kendisinden uzaklaşmış olduğunu, hatta günün birinde çok yakın bir zamanda onu terk edip gideceğini sezmiş miydi? Elinde pek özensiz tuttuğu bir eşyanın düşüp tuzla buz olacağı telaşıyla saldırganlaşmıştı böyle. Nasıl olup da bakıp görmüştü vücudunu. Genellikle Figen'i görmez, fiziksel özellikleri üzerinde pek düşünmezdi. Çoktandır sahip olduğu, alışılmış, çekiciliğini yitirmiş eski bir eşyaymış gibi görmeden bakardı karısına. Saçının biçimini, boyasını, giydiği yeni bir giysi ya da ayakkabıyı, kilo alıp verişini fark etmez ya da öyle görünürdü. Figen ne kadar hoş ve güzel olmaya gayret ederse etsin umursamaz. Sözle ya da davranışlarıyla beğenisini göstermez. Herhangi bir değişikliği aykırı ve uygunsuz bulmadıkça dikkati uyanmaz ve özellikle görüş belirtmek zahmetine katlanmazdı. Taşındıktan hemen sonraki günlerde Armağan insanın ancak ruhsal yetkinlikle güzel olabileceği yolunda sözler söylemiş ve buna hiçbir zaman unutmamıştı Figen. Bu metafizik görüşünü benimsemek Armağan'a pek uymuyordu ama Figen için önemliydi. Çünkü ilk gençlik yıllarından başlayarak özellikle istediği iç zenginliklerin keşfedilmesi olmuştu. Kendine ancak dikkatle bakan biri akılcı, pırıltılı yansımasını güzel bir kadın olmanın ötesinden anlamlı kişiliğini sezebilirdi. Gençliğin tazelik ve duruluğu başlangıçta çekici geliyordu erkeklere ama geçici, bel bağlamayacak bir özellikti bu. Figen sevgide kalıcılığı arıyordu. Seveceği erkek onu fiziği yüzünden değil, zekası, mantığı, sezgileri nedeniyle sevmeliydi. Evet, Armağan ilk görüşte aşık olmuştu ona ama dış görüntüsünden çok açık, güven verici kişiliğinden etkilenmiş olduğunu da saklamamıştı. Onun kendisinin niteliklerini göz önünde tutarak sevmiş olması Figen için bir başarıydı. İlk kez 12'den vurduğunu düşünerek coşkuyla karşılık vermişti Armağan'a. Geliştirici bir yanı vardı bu seçimin çünkü. Figen'e kendisini yeniden doğrulama olanağı veriyordu ve ruh birliğine ulaşmada birlikte alacakları yolu kolaylaştıracak bir derinlik taşıyordu. Ne kadar da alçak gönüllüymüşüm diye düşündü. Eğer olacakları o zamandan görebilme yeteneğim olsaydı bir imdat çığlığı atar, kaçabileceğim kadar uzağa kaçmaya çalışırdım. Uzlaşmaz kişilikte insanlar oldukları evlendikten kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Figen yaptığı her şeye bütün varlığını katan, içtenlikli, uyumlu, kolay okunur bir kadındı. Hayata karşı sevinçli bir beklenti içinde olan, dobra, tepkileri abartısız biri. Armağan ise kendi düşünce ve eylem çizgisinde varlığı ve kişiliği ile ilgili olarak bir tür ideal kavramı oluşturmuş, kendini bunun için kapatmıştı. Olduğunu sandığı bu kişiyi pek sağlam hissetmiyor olmalıydı ki dışarıdan gelebilecek saldırılardan korumak için donuk, dikkatli ve uyanık kalma zorunluluğu duyuyordu. Ne yapmıştı insanlar ona? Niye bu kadar karmaşık ve savunmacı bir kişilik geliştirmişti? Neden kontrol altına almaya çalıştığı duygular ve iç çatışmalarla tıka basa dolu, ağır, keyifsiz bir adam olmuştu? Armağan, bana bak, gözlerime bak, üstüme varma, sevmiyorum böyle şeyleri biliyorsun. Ne var canım? Söyle bana hadi. Bir şeyim yok. Nedir bu duygusallık canım? Bırak bunları. Neden konuşmuyorsun? Ne oldu? Ne konuşayım? Ne istiyorsun anlamıyorum. Böyleydi evet. Durduğu yerde kendi bakış alanına hapsolmuş, yalnızca kendi görüntüsüne takılıp kalmış kültürlü, saygıdeğer, Marksist düşünceye inanmış derin bir adam. Sapına kadar eşitlikçi, tutarlı. İlk bakışta çok parlak ama yaklaşınca ne kadar sıkıcı. Bu tür insanların bazıları dış dünyaya karşı korudukları gizemi özel hayatlarında çözebiliyorlar. Yakınlarıyla daha içtenlikli ilişkiler içerisine girebiliyorlar diye düşündü Figen. Ama Armağan onlardan olamazdı hiçbir zaman. Tutukluk ve suskunluğu yakınlarıyla, özellikle de benimle ilişkisini sınırladı kaçınılmaz olarak. Buradan taşarak daha kötüsü de oldu. Ondan süzülen soğukluk beni de dondurmaya başladı. Kendimi sürekli o adama yaklaşmayacak ölçüde geveze, uygunsuz hisseder oldum. Onun başlanamaz bakışları altında ağır bir suçluluk duygusuyla sindim, ezildim. Ne bekliyordum hala diye sordu kendine Figen, yüreği daralarak. Neden korkuyordum da alttan alıyordum? Elimden geleni yaptım. Olmuyor. Haklılığından emin olabilmek için bir süredir Armağan'la geçirdiği yılların önemli ayrıntılarını hatırlamaya çalışıyor, geçmişte özürler aradığı, hoş görmeye çalıştığı olayları yeniden gözünün önünden geçirip bugünkü bakış açısıyla değerlendirmeye uğraşıyordu. Olur şey değil diye düşündü. Nasıl dayanmışım bunca aşağılanmaya? Yoksa Armağan kendine koyduğu katı, kısıtlayıcı kuralları bozup çiğneyerek ona özgürlüğüne kavuşturacak, dengeli, sevecen bir kadına duyduğu bilinçaltı gereksinme yüzünden mi evlenmişti onunla? Figen'i başlangıçta o kadar tutkulu biçimde sevip istemesi bu çelişik istekten ötürü müydü? Evlenmeden önceki arkadaşlıkları sırasında da Armağan'da inatçılıklar, sinsi suskunluklar, kimi geçimsizlik işaretleri görmüştü. Sözcüklere sıçrayan uyumsuz tonlar, zeka kıvraklığına, belli bir yeteneğe, sağlam bir dünya görüşüne sahip olmadığı yolunda imalar, küçümsemeler, alaycı bakışlar, kuşkulu baş sallamalar. Ama öylesine akıllı ve sevimliydi ki onu bağışlamamak, küskünlükleri büyütüp terk etmek elinden gelmemişti Figen'in. Kafası çok önemli sorunlarla dolu bir devrimci o diye düşündü o günlerde. Sert, kesin, kendinden emin. Aralarındaki küçük kişisel sorunlar önemsiz, saçma şeylerdi. Bu küçük hastalıklı duygulara prim vermemek gerekiyordu. Çok daha büyük sorunlar vardı çözülecek. Nasıl da heyecanla anlatır, inandırırdı bunlara Figen'i. Küçük pastanelerde, kıyı bahçelerinde, ucuz balık lokantalarında, kırlarda baş başa kaldıklarında. Figen çok eski bir masalın içine girmiş gibi duydu kendini. 1976'da bir Haziran akşamı. Saat 6 suları. Işık akşamın hüznüyle dolu. Pencereden altın renkli bir ışık düşüyor masasına. Bardaktaki çayı, sincabı kızıla boyuyor. Kitap okuyor ama veremiyor kendini okuduklarına pek. Armağanla tartıştılar. Dargın ayrıldılar. Onunla birlikteyken kendini kimliksiz, teslim olmuş hissediyor. Armağan her türlü duygusallıktan kaçıyor. Kendisi ve ilişkileriyle ilgili konularda çok az konuşuyor. Figen'in sorularını çabucak geçiştiriyor ve sözü hemen ülke sorunlarına yönlendiriyor. Figen onun iç dünyasına girmek istiyor. Armağan izin vermiyor. Figen'e doğal olarak onu seviyormuş ama bunu dile getirmeye hiç gerek görmüyormuş gibi davranıyor. Onu kendi gizemli bütünlüğüne sokmuyor. Yalnızca erişebileceği bir yerde elinin altında dursun istiyor. Ellerine bakarak gücenik bunları düşünüyor Figen. Kalemi tutan elinde bir kedi tırmığı. Kediye mamasını verdi mi? Vermek, beslemek, sulamak, büyütmek. Bunu bilmiyor Armağan. Ama Figen'in kendisine sunduğu sevgiden hoşnut. Dahası ilkel bir zevk alıyor. Figen birazcık zayıflık gösterdiğinde gözleri ışıldıyor. Bir lider, danışman, öğretmen konumunda. Çoğu kez aralarındaki yakınlığın hem içinde hem dışındaymış gibi mağrur, yönlendirici, dimdik. Bir baştan çıkarma oyunu oynuyor sanki. Taraf olmadan, kendi kendine. Figen'in farklı olma tutkusu öyle olduğu inancını kuruntuya dönüştürüyor üstünlüğüyle. Bu tuhaf, ona uymayan ilişkinin sarmalına nasıl dolandığını anlayamıyor Figen. Özgür ruhlu biri o. Özgüveni gelişmiş. Kendi ayaklarının üstünde durabilen bir kadın. 23 yaşına gelmiş. İyi eğitim görmüş. Aydınlık bir bakış açısı edinmiş. Daha önce de aşık olmuş. Cinselliği tanımış. Gerek aile gerekse iş hayatında sürekli onaylanmış bir genç kadın. Armağanın karşısında neden bu kadar edilgen, neden hep erkek ve aşk arayışında yeri olmayan bir konumda. 15 gündür görüşmüyorlar. Telefonu açmıyor Figen. Bitecekse bitsin. Çünkü zaten ulaşamıyor ona.